Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Şubat Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Millet İttifakı adını alan Altılı Masa aday arayışını sürdürürken liderlerden de mesajlar geliyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirleme niyetinde olduğunu söyledi. Babacan ancak bu sürecin bir hafta ya da 10 gün daha uzayabileceğini de belirtti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, Cumhurbaşkanı adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacaktır dedi. Aday belirleme sürecinde görüş ayrılıkları olmasının doğal olduğunu belirten Davutoğlu, hep beraber bir ortak akıl işleteceğiz diye konuştu. Ülke Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma sürerken MHP'nin sessiz tutumuna tepki gösteren yaklaşık 17 bin üye istifa etmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında istifalara ilişkin ilk kez değerlendirme yaptı. "Partimizin zor durumda olduğunu söyleyen çapulcular vardır" ifadesini kullanan Bahçeli şunları söyledi. "Bıyığını kesmiş, ayrılanlar varmış. Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize saldıranlarla hesaplaşacağız." Bahçeli konuşmasında ayrıca Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığının anayasaya uygun olduğunu savundu. Bahçeli, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde bir kez seçildiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında iktidara sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi bizi mahvetti. Bu rejim Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka sorunudur. Türkiye buradan çıkmak zorundadır" dedi. CHP lideri sözlerine şöyle devam etti. "Bizim hırsıza muamelemiz çok açık ve nettir. Vuracağız neşleri, alacağız devletin malını geriye. Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum." HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da partisinin grup toplantısındaki konuşmasında kapatma davasına değindi. "HDP'siz bir seçim süreci tasarlayanlar bilsin ki tasarılarınız çöp olacaktır" diyen Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "üçüncü kez aday olamazsın" diye seslendi. ABD ve Avrupa, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasının ardından Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı güvenlik uyarısı yapmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasına göre Ocak ayında IŞİD'e karşı 60 operasyon düzenlendi ve 95 kişi gözaltına alındı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı için ihraç edilen akademisyen Dinçer Demirkent hakkında göreve iade kararı verildi. Ulusal aşı takvimine HPV aşısının eklenmesi beklenirken verem, çocuk felci, hepatit B, tetanoz gibi temel bebek ve çocuk aşılarının bulunmadığı belirtildi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Dilan Ayırkan'a konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Saffet Ercan, ilçe sağlık müdürlüklerine sınırlı sayıda aşı gönderildiğini söyledi. Ercan şöyle konuştu. "Çocuklar aşı olmadan geri dönüyor. Ulusal aşı takviminde bulunan 13 aşıdan 4'ü yok. Bu hem bebeğin sağlığı hem toplum sağlığı açısından riskli. Hastalık çocuklar arasında yayılmaya başlıyor." Bireysel silahlanmaya ve silahlı şiddetteki artışa dikkat çekmek için çalışan Umut Vakfı 2022 yılına ait Türkiye şiddet haritasını açıkladı. Vakfın yerel ve ulusal medyaya yansıyan haberlerden hazırladığı rapora göre 3.984 silahlı şiddet olayı yaşandı. Türkiye genelinde yaşanan bu şiddet olaylarında 2.278 kişi öldürüldü, 4.231 kişi de yaralandı. Umut Vakfı'nın rapora dair değerlendirmesi şöyle oldu. Göz yumulan bireysel silahlanma sonucu her çapta silaha kolaylıkla ulaşan şiddet yanlıları hem insanları hem sokaklarda kedileri köpekleri yani her türlü canlıyı hedef göstererek öldürüyor. Yasal düzenlemelerle bireysel silahlanmanın önlenmesi gerekiyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da ev içi şiddet acil yardım hattı 2022 verilerini açıkladı. Rapora göre hatta geçen yıl toplam 5015 çağrı geldi. Kayıt açılan 1527 vakanın 1103'ünü ev içi şiddet ihbarı oluşturdu. Ev içi şiddet ihbarlarının 763'ü eş şiddeti olarak bildirildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'de son dönemde tüketici kredilerinde yaşanan hızlı artışın yanı sıra banka ve kredi kartı harcamaları da rekor kırdı. Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan'ın Merkez Bankası verilerinden aktardığına göre banka ve kredi kartı harcamaları 4 haftalık ortalamada 100 milyar lirayı aştı. Yıllık artış oranı ise %150'nin üzerinde oldu. Kart bakiyesinin bireysel kredilerdeki payı ise %30'a dayandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. Verilere göre 2022 yılının tamamında dış ticaret açığı %137 arttı ve yıllık bazda rekor açık kaydedildi. Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunu güncelledi. IMF, 2023 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini %2.9 olarak açıkladı. IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise %3 olarak korudu. Türkiye ekonomisinin 2024'te de %3 büyüyeceği öngörüldü. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 Yolsuzluk Algı Endeksi açıklandı. Türkiye, 36 puanla endekste yer alan 180 ülke arasında 101. sırada yer aldı. Türkiye son 10 yılın en düşük puanını da almış oldu. Deutsche Welle Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre Türkiye endeksin ilk açıklandığı 2012'de 49 puanla 54. sırada yer alıyordu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İki ülke üyelik için birlikte başvurmuştu. Ancak İsveç'in başkenti Stockholm'daki Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an yakma eyleminin ardından Türkiye ve İsveç arasında gerilim tırmandı ve üçlü görüşmeler askıya alındı. Türkiye, Finlandiya'nın adaylığına yeşil ışık yakarken Finlandiya Dışişleri Bakanı, İsveç olmadan NATO'ya katılmaları gibi bir seçeneğin olmadığını söyledi. Bu arada Finlandiya Ulusal Polis Kurulu kutsal kitapları hedef alan eylemlerin suç sayılacağını ve polisin bu tür eylemlere izin vermeyeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değildir dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı yetkililerin hava desteği çağrılarına rağmen Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyeceklerini açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna'ya uçak göndermeyeceğini söylemişti. Benzer bir açıklama Brezilya'dan da geldi. Devlet Başkanı Lula, Ukrayna'ya mühimmat desteği sağlanmayacağını söyledi. Brezilya'nın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmada taraf olmadığını söyleyen Lula, bir taraf savaşmadığında diğer taraf da savaşamaz dedi. Bu arada Ukrayna Savunma Bakanı ise İHA'lara yatırım yapılacağını ve Ukraynalı 16 şirketle tedarik anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 83'e yükseldi. Kasım ayında Pakistan'da ateşkesi sonlandıran Pakistan Talibanı ise saldırıyı üstlenmedi. İngiltere'de bazı sektörlerdeki grevler sırasında minimum düzeyde hizmet sağlanmasını öngören yasa tasarısı Avam Kamarası'nda kabul edildi. Tasarı Lordlar Kamarası'nda onayı halinde yürürlüğe girecek. Kanada'nın British Columbia eyaletinde 3 yıl boyunca 2,5 grama kadar uyuşturucu madde bulundurmak suç olmayacak. Bu muafiyet kokain, eroin ve morfin gibi uyuşturucu maddeleri kapsayacak. Yetkililer bu kişilere bağımlılıktan kurtulma hizmetleri konusunda bilgi verecek. Uygulama 17 yaşın altındakileri kapsamayacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konu Kahve'nin bu haftaki konuğu siyasetçi yazar Selahattin Demirtaş. Edirne cezaevinde olan Demirtaş'ın cevaplarını tiyatro sanatçısı Cenk Dostverdi seslendirdi. Demirtaş'ın kitaplarından alıntıları ise sanatçı Ercan Kesal okudu. Kitap Konu Kahve'yi kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.